Ayrım 8, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 89, 6. bölüm, 20 Kasım. Sözcükler bilgisayarın ekranında göz kırptı. Mission accomplished. Plagio başını kaldırıp paslı deli gibi bir sesle bağırdı. Biraz dikkati elden bırakmış gibiydi. Ama komşular duyduysa bile niçin bağırdığını bilemezlerdi. Plagio'nun evi dünyanın en güvenlikli kurumuna darbe indirilecek bir yere değil, sosyal vaka denilebilecek birinin inine benziyordu daha çok. Stockholm'ün kenar semtlerinden Zundbyberg'de Höglindwagen sokağında oturuyordu Plagio. Tuğlaları solmuş dört katlı apartmanların olduğu parıltıdan yoksun bir sokaktı. Dairenin durumu tamamıyla felaketti. Yalnızca ekşimsi bir küf kokusu yoktu. Yazı masasının üzeri her türden çöple kaplıydı. Yemek artıkları, kola şişeleri, kırıştırılıp atılmış not kağıtları, bisküvi kırıntıları, kirli kahve fincanları ve bir sürü şekerleme paketi. Haftalardır boşaltılmayan çöp kutuları da dolup taştığından artık masanın üzerinde kalacaktı bunlar. Herhangi bir çöpün üzerine basmadan evin içinde bir metre yürümek imkansızdı. Ama onu tanıyan hiç kimse bu duruma şaşırmazdı. Plagio normal durumda ne duş alır ne de gereksiz yere kıyafet değiştirirdi. Hayatı bilgisayarın karşısında geçerdi. Daha az çalıştığı zamanlarda bile acıklı bir hali vardı. Şiş koydu, yağları sarkardı. Modaya uygun bırakmaya çalıştığı keçi sakalı şekilsiz bir çalı yığınına dönmüştü. Dev gibi bir şeydi, biraz eğri dururdu. Oflayıp puflamadan hareket edemezdi. Ama çok iyi olduğu şeyler vardı. Bilgisayarın karşısında tam bir virtüözdü. Siper alemde engel tanımadan uçan usta bir bilgisayar korsanıydı. Alanında bir tek rakibi vardı, daha doğrusu rakibesi. Tuşların üzerinde zevkle dolaşan parmaklarını izlemek göze ziyafet çektirirdi. Dokunulabilir dünyada ne kadar ağır ve hantalsa bilgisayar ağında o kadar kıvrak ve çevikti. Üst kat komşularından biri büyük ihtimalle Bay Jansson güm güm yere vururken aldığı mesajı yanıtladı.
''Wasp, seni dahi iblis, heykelin dikilmeliydi senin.''
Yüzünde ilahi bir gülümsemeyle geriye yaslandı. Bu işin nasıl geliştiğini geçirdi kafasından. Daha çok da Wasp'a her bir detayı sormadan önce kazandıkları zaferin tadını çıkarmak istiyordu. İzleri silip silmediğini de sorardı. Hiç kimse izlerine ulaşamamalıydı, hiç kimse. Bir takım güçlü kurumlarla daha önce de dalga geçmişlerdi ama bu bambaşka bir düzeydi. Kendilerine Hacker Cumhuriyeti adı veren özel gruptaki çok kişi bu fikre karşı koymuştu. En çok da Wasp'ın kendisi. Gerektiğinde her türlü makam ya da kişiye karşı gözünü kırpmadan savaşırdı Wasp. Ama sırf iş olsun diye kavga etmekten hoşlanmazdı. O çocuksu hacker şımarıklıklarını sevmezdi. Sırf kendini göstermek için süper bilgisayarlara dalacak biri değildi. Amaç açık olmalıydı. Bir de sonuç analizi dediği şu lanet şeyi mutlaka yapardı. Kısa vadeli ihtiyaç tatmini de uzun vadede ortaya çıkacak riskleri tartmıştı. Olaya böyle bakıldığında NSA'yı hacklemek hiç de akıl kârı bir iş değildi. Yine de ikna oldu Wasp, nedenini kimse bilmiyordu. Belki bir teşvike ihtiyacı vardı. Belki sıkılıyor, sıkıntıdan ölmemek için ortalığı hareketlendirmek istiyordu. Ya da bazılarının iddia ettiği gibi NSA ile arası zaten bozuk olduğundan intikam peşindeydi. Bu fikre katılmayanlara göre ise peşinde olduğu şey bilgiydi. Babası Alexander Zalachenko Göteborg'da Zalgrensk Hastanesi'nde öldürüldüğünden beri bir şeylerin izini sürüyordu. Bunların hiçbiri olmayabilirdi de. Wasp'ın hep kendi sırları vardı. Aslına bakılırsa Hacker Cumhuriyeti için niye yaptığının pek bir önemi yoktu. İkna olmuştu ya, bu yeterdi. Fazla sorgulamadan teşekkür edip yardımı kabul edilmeliydi. Büyük bir coşku, daha doğrusu herhangi bir duygusal tepki göstermemesine takılmanın alemi yoktu. Fazla direnmemesine şükretmeliydiler. Wasp'ın katılımı projeye duyulan umutları arttırmıştı. NSA'nın özellikle son yıllarda bütün sınırları aştığı herkesin malumuydu.
Yalnızca terörist dedikleri organizasyonları, potansiyel güvenlik riski taşıyanları, nüfuzlu kimseleri, devlet başkanlarını değil, herkesi, her yeri dinliyorlardı. Bilgisayarda dolaşan milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca iletişim kontrol ediliyor, arşivleniyordu. NSA pozisyonunu her geçen gün daha çok ilerletiyor, insanların özel hayatına çok daha derinlemesine dalıyordu. Denetleyici kocaman, kötücül bir göze dönüşmüştü. Hacker Cumhuriyeti mensuplarının da bu alanda örnek şahıslar olduğu iddia edilemezdi. İstisnasız hepsi hiçbir neden yokken de dijital araziye dalarlardı. Oyunun kuralları biraz böyleydi. Bir hacker iyinin ve kötünün ötesinde sınırları aşan biriydi. Bir parça güç elde eden kurallara karşı koyar, sınırlarını genişletmeye çalışırdı ve özel ile kamusal arasındaki farkı her zaman aldırmazdı. Ama hiçbir ahlaki çekinceleri yok değildi. İktidar denilen şeyin, özellikle de denetimden uzak iktidarın, insanı nasıl ahlaken çökerteceğini bizzat kendileri tecrübe etmişlerdi. En vicdansız, en rezil hacker saldırılarının isyankarlar ya da yasa dışı hayat süren bireyler tarafından değil, halkı kontrol etmeye çalışan devasa devletler tarafından yapıldığını da çok iyi bilir ve bundan hiç hoşlanmazlardı. Plagio, Trinity, Bob the Duck, Flipper, Zod, Cat ve Hacker Cumhuriyeti'ndeki herkes işte bu nedenle karşı atağa geçme kararı vermişti. NSA'yı hackleyecekler, onların burunlarını sürteceklerdi. Öyle kolay bir iş değildi bu. Fort Knox'tan altın çalmak gibi bir şeydi. Kendilerine aşırı güvenen bu çılgınların niyeti yalnızca sisteme sızmak da değildi. Ele geçirmek istiyorlardı. Süper kullanıcı statüsü edinmek veya Linux diliyle söylersek root. Bunu başarabilmek için Zero Day denilen güvenlik açığını bulmalıydılar. Önce NSA'nın sunucu platformuna, sonra da teşkilatın ağına gireceklerdi. NSA.net'e bütün dünyaya yönelik sinyal istihbaratı yapan makamı. Her zamanki gibi işe biraz sosyal mühendislikle başladılar. Ağa girebilmek için sistem yöneticileri ve altyapı analizcilerinin yarattığı karmaşık şifreye ihtiyaçları vardı. Bunun için bir isim, güvenlik önlemlerini safsaklayan bir aptal bulmalıydılar. Kendi kanalları üzerinden 4-5-6 isme ulaştılar. Bunlardan biri Richard Fuller diye genç bir adamdı. NSA'nın NSIRT bölümünde Information Systems Incident Response Team çalışıyordu. Bu grup resmi rakamların yerel ağlarını sürekli kontrol ederek çatlak ya da köstebek arardı. Richard Fuller, Harvard hukuktan mezun yerli malı biriydi, cumhuriyetçiydi, eski oyun kurucuydu ve özgeçmişine bakılırsa su katılmamış bir yurtseverdi. Bob the Dog, adamın eski sevgililerinin biri aracılığıyla manik depresif ve kokain bağımlısı olduğunu öğrenmişti. Coştuğu zaman akla gelebilecek her türlü aptallığı yapıyordu. Hatta bütün dosya ve dokümanları bir kum havuzuna atmadan toplayabiliyordu. Üstelik çok da yakışıklıydı. Belki biraz fazla jöleliydi. Gizli bir ajandan daha çok genç bir iş adamına benziyordu. Bir Gordon Gekko. Biri WASP'a büyük ihtimalle Bob the Dog'du, Baltimore'a gidip adamla yatarak onu bal küpüne düşürmesini önerdi. WASP cehenneme gitmelerini söyledi. Arkasından ortaya attıkları diğer fikrinde de sifonunu çekti. Bu fikre göre Fort Meade'deki ana büroda sızıntı ve çatlaklar olduğunu ima eden dikkat çekici bir dosya hazırlanacak, içine Plagio ve WASP'ın birlikte geliştirecekleri çok ileri bir Troyan yerleştirilecekti. Arkasından da Fuller'ı dosyaya çekecek bir takım cazip yemler saçacaklardı. Hatta iyice kendinden geçirip her türlü güvenlik önlemini bırakmasını sağlayabilirlerdi. Aslında kötü bir plan da değildi. En önemlisi, izi sürülebilir aktif bir saldırıya gerek kalmadan NSA'nın bilgisayar sistemine gireceklerdi. Ama WASP bu fikre katılmadığını söyledi. Kollarını kavuşturup Fuller gibi bir züppenin kendisini kaybetmesini bekleyemezdi. Başkalarının hatalarına bağlı kalmak istemiyordu. Yani bu fikre kesinlikle karşıydı. Bu nedenle bütün bir operasyonu tek başına yürütme talebine hiç kimse şaşırmadı. Tabii biraz kavga ve itirazlara yol açtı ama en sonunda çaresiz kabul ettiler. Yalnız bazı şartları vardı. WASP bu şartlara uydu. Ele geçirebildikleri sistem yürütücülerinin isim ve görevlerini dikkatle kaydetti ve parmak izi operasyonu dedikleri sunucu platformu ve işletim sistemlerinin eşleştirilmesinde yardım aldı. Ama daha sonra hacker cumhuriyetine ve bütün dünyaya kapıları kapattı WASP. Plagio öğütlerini dinlediğinden de emin değildi. Örneğin kendi handle'ını ve takma adını kullanmayacaktı. Evde değil, sahte bir kimlikle kaydolduğu uzak bir otelde çalışacak, NSA'in av köpeklerinin anonim ağın labirentlerinde izini sürme olasılığına karşı önlem alacaktı. Ama tabii WASP kendi bildiği gibi yapmış, Plagio'da masa başına oturup beklemekten başka bir şey yapamamıştı. Sinirleri alt üst olmuştu. WASP'ın bu işi nasıl becerdiğini hala bilmiyordu. Ama bildiği kesin bir şey vardı. WASP'ın üstesinden geldiği şey muhteşem, efsanevi bir şeydi. Dışarıdan rüzgar uğultuları gelirken masanın üzerindeki çöplerin bir kısmını temizledi. Bilgisayarın üzerine eğildi ve yazdı. ''Anlat, nasıl hissediyorsun?'' ''Boş,'' diye cevap geldi. ''Boş?'' Böyle hissediyordu. Bir haftadır neredeyse hiç uyumamıştı Lisbeth Salander. Az yemiş, az içmişti. Başı ağrıyor, gözleri yanıyor, elleri titriyordu. Masanın üzerindeki her şeyi elinin tersiyle yere savurmak istiyordu. Ama bir yerde halinden hoşnuttu da. Bunun nedenini ne Plagio ne de Hacker Cumhuriyeti'nden başka biri tahmin edebilirdi. Düzenli olarak izlediği suç organizasyonu hakkında yeni bir şey öğrenmiş, daha önce yalnızca tahmin ettiği ilişkiler hakkında kesin kanıtlara ulaşmıştı. Ama bu bilgileri kendine sakladı. Gruptakilerin sistemi iş olsun diye hacklediğini düşünmelerine şaşıyordu. Hormon taşan toy bir kız değildi o, kendisini gösterme gibi bir derdi de yoktu. Böylesi tehlikeli bir işe atılmasının çok somut nedenleri vardı. Hackleme işinin bir araçtan daha fazla bir şey ifade ettiği zamanları geride bırakmıştı. Çocukluğunun en vahim dönemlerinde gerçeklerden kaçmanın ve içine kapatıldığı hayatı bir parça aralamanın yoluydu bu. Bilgisayarların yardımıyla önüne çıkan duvarları yıkıyor, bariyerleri aşıyor, kısa özgürlük anları yaşıyordu. Mutlaka bugün de bir ölçüde böyleydi. Ama daha çok bir iz peşindeydi. Gördüğü bir düşle Lundagatan'daki o eski dairenin bir odasında bir el düzenli aralıklarla yatağa vuruyordu. Sabahın köründe uyanıp bilgisayarın başına oturduğu günden beri sürüyordu bu av ve kolay bir av değildi. Rakipleri bir sis perdesinin arkasına saklanmıştı. Belki son zamanlardaki huysuzluğunun ve aksiliğinin nedeni buydu. Üzerinden karanlık bir ışık yayılıyordu. Bir devi andıran yaygaracı boks antrenörü Obinze, birkaç erkek ve kadın sevgilisi bir tarafa bırakılırsa uzun zamandır hiç kimseyle görüşmemişti. Her zamankinden çok daha belalı bir görünümü vardı. Saçları darmadağınık, bakışları karanlıktı. Bazen çabalasa da nezaket kurallarına uyamıyordu. Ya sözünü hiç sakınmadan söylüyor ya da hiç konuşmuyordu. Fiskargatan'da şimdi oturduğu daire. Bu da ayrı bir olaydı. 7 nüfuslu bir aileye yetecek kadar büyüktü. Geçen onca yıla rağmen sıcak bir ev havasından yoksundu. İki eyamalı birkaç mobilya oraya buraya gelişigüzel konulmuştu. Müzik seti de yoktu. Belki de bu biraz müzikle arasının çok iyi olmamasındandı. Müzik ihtiyacını Beethoven'ın bir parçasından daha çok diferansiyel denklemler gideriyordu. Ama troll kadar zengindi. Düzenbaz haydut Hans-Erik Wennerström'ün hesaplarını boşaltarak el koyduğu paralar çoğalarak 5 milyarı bulmuş ama karakterinde en küçük değişikliğe yol açmamıştı. Lisbeth buydu işte. Hani belki biraz daha pervasızdı, en azından son günlerde. Bir tecavüzcünün parmaklarını kırmak gibi daha radikal şeyler yapmaya başlamıştı. Bir de NSA'in ağında dolaşmak. Sınırları aştığı doğruydu ama ona göre bu mecburiydi. Uzun bir süredir gece gündüz bu işe gömülmüş, başka her şeyi unutmuştu. yorgun uykulu gözlerle önünde bir L gibi dalgalanan masaya bakıyordu şimdi. Masanın üzerinde teçhizatları vardı. Kendi bilgisayarı ve test için satın aldığı bilgisayar. NSA'nın sunucu ve işletim sistemini bu bilgisayara kopyalamıştı. Platformda herhangi bir yanlış ve açık var mı diye kontrol etmek için kendi yazdığı özel fuzzing programıyla bu test bilgisayarına saldırıda bulunmuştu. Daha sonra da hata ayıklama, black box ve beta saldırılarla desteklemişti. Kendi ajan virüsünü, RAT'ını elde edeceği sonuca göre geliştireceğinden en küçük bir yanlış bile yapmamalıydı. Sistemi tepeden tırnağa taramıştı. Sunucuyu test bilgisayarına kopyalama nedeni işte buydu. NSA'nın platformuna girdiğinde uzmanlar herhangi bir şey fark ederlerse eğlence son bulurdu. Artık rahatsız edilmeden çalışabilirdi. Günlerce aç ve uykusuz kalmıştı. Kanepeye uzanıp birazcık kestirmek ya da mikrodalga fırında pizza ısıtmanın dışında hiç ayrılmamıştı bilgisayarın başından. Çalışmaktan gözleri kan çanağına dönmüştü. En çok da muhtemel güvenlik zaaflarını bulacak ve sisteme girdiğinde statüsünü güncelleyecek yazılım programı Zero Day Exploit ile uğraşmıştı. Doğrusu eşsiz bir şeydi. Lisbeth öylesine bir program yazmıştı ki yalnızca sistem üzerinde kontrol imkanı vermekle kalmıyor, küçük bilgi kırıntılarının dışında hakkında fazla bir şey bilmediği bir ağı uzaktan kontrol etme imkanı da veriyordu. En inanılmazı da buydu. Yalnızca ağa sızmayacaktı. Normal netle bağlantısız, kendi bağımsız evreni olan NSA netin içine dalacaktı. Lisbeth'in görüntüsü bütün derslerinden geçersiz not almış onlu yaşlarda bir kıza benziyordu. Belki ama kaynak bilgisayar programı ve mantıksal bağlantı söz konusu olduğunda beyni felaket bir hızla çalışıyordu. Tam istediği gibi bir casus yazılımı geliştirmişti. Bağımsız yaşayan gelişmiş bir virüs. Yaptığı hazırlıklardan memnun kalmış ikinci aşamaya geçmeye karar vermişti. Artık atölyesinde oynamayı bırakıp gerçek anlamda saldırıya geçebilirdi. Berlin'de T-Mobile operatöründen aldığı hazır kartı telefonuna taktı. Bu kart aracılığıyla bağlandı. Aslında en doğrusu böylesi bir işi yaparken diğer kimliğiyle Irene Nesser dünyanın başka bir köşesinde olmasıydı. NSA'nın güvenlik elemanları yeterince gayretli ve zeki çıkarlarsa Telenor'un çevredeki baz istasyonundan izini bulabilirlerdi. Eve kadar ulaşamazlardı. En azından teknik yollardan ama ulaşabildikleri kadarı onlara yeterdi. Bu da hiç iyi olmazdı. Yine de evde çalışmanın faydaları daha ağır basıyordu. Alınabilecek bütün güvenlik önlemlerini de almıştı. Diğer birçok hacker gibi sayısız kullanıcının dolaştığı Tor ağını kullanıyordu. Ama yaptığı iş için Tor'un bile güvenli olmadığını biliyordu. NSA sistemi zorlayacak olanlara karşı Egotistical Giraffe denilen bir program kullanıyordu. Bu nedenle kişisel güvenliğini sağlama almak için ekstra bir çaba harcamıştı. Bütün bunlardan sonra saldırıya geçti. Platformu bir kağıt parçasıymış gibi yırttı ama kibre kapılıp işi abartmanın anlamı yoktu. Şimdi hızlı davranmalıydı. İsimlerini aldı, sistem yöneticilerini bulup dosyalarından birinin içine kendi casus yazılımını enjekte etmeli, sonra da sunucu ağıyla network arasında bir köprü kurmalıydı. Bu o kadar basit bir işlem değildi, hem de hiç. Hiçbir uyarı işareti verilmemeli, hiçbir antivirüs programı harekete geçmemeliydi. En sonunda Tom Breckenridge adlı birinde karar kılıp onun kimliğiyle NSA net'e girdi ve her bir kası gerildi. Gözlerinin önünde çalışmaktan yorgun düşmüş, uykusuz gözlerinin önünde büyülü bir şey oldu. Casus yazılımı gizlilerin en gizlisinin en içlerine sokmuştu onu. Nereye gittiğini elbette biliyordu. Statüsünü yükseltmek için Active Directory'ye ya da muadiline, istenmeyen bir misafirden süper kullanıcıya dönüşecekti o kalabalık evrende. Ancak ondan sonra sisteme kuş bakışı göz atmaya çalıştı. Bu o kadar kolay değildi, hem fazla vakti de yoktu. Acelesi, çok acelesi vardı. Arama sistemini kavrayabilmek için inanılmaz çabaladı. Bütün kodları, ifadeleri, atıfları, bütün o abuk sabuk dahili dili kavramak için uğraştı. Tam pes etmek üzereyken bir döküman buldu. Top Secret No Form diye adlandırılmıştı.
No Foreign Distribution. Kendi başına o kadar önemli bir şey değildi. Ama Sony Info'dan Zygmunt Åkerwall ve NSA'nin Stratejik Teknolojiler İzleme Bölümünün siber ajanları arasındaki iletişim hatlarıyla birlikte tam bir dinamitti. Nihayet gülümsedi Lisbeth. Her bir ayrıntıyı kafasına kaydetti ama arkasından bir küfür savurdu. Diğerleriyle bağlantılıymış gibi görünen bir döküman daha vardı. Kriptolu bir dökümandı. Kopyalamaktan başka çaresi yoktu. Bunu yaparken Fort Meade'de uyarı sinyallerinin çalacağını kestirebiliyordu. Durum acil bir hal almıştı. Üstelik resmi görevine dönmek zorundaydı. Tabii resmi görev sözcüğü bu duruma ne kadar uygunsa artık. Ama Plague ile Hacker Cumhuriyeti'nin diğer üyelerine NSA'nin pantolonunu indirip burunlarını sürteceğine dair kutsal bir söz vermişti. Bu nedenle kiminle iletişim kurması gerektiğini araştırmaya başladı. Mesajını kime iletecekti? Edwin Needham'ı seçti. Ed the Neddy. IT güvenliği söz konusu olduğunda hep onun adı geçiyordu. Hakkında kısa bir araştırma yaptıktan sonra gayri ihtiyari saygı duydu adama. Ed the Ned bir yıldızdı ama işte onu da alt etmişti. Bir an kendisini göstermeye karar verdi. Saldırısı ciddi bir karışıklığa yol açacaktı. İstediği de buydu. Saldırıya geçti. Saatin kaç olduğunu bilmiyordu. Gece mi, gündüz mü, sonbahar mı, ilkbahar mı bilmiyordu. Yalnızca hafif, sanki yaptığı işe eşlik edermiş gibi bir rüzgar estiğini hissediyordu. Ve çok uzakta Maryland'de Baltimore Parkway ile Maryland Route 32'nin kesiştiği o ünlü kavşağın yakınlarında bir yerde Ed the Ned bir e-posta yazmaya başlamıştı. Kısa bir süre tereddüt ettikten sonra Ed the Ned'in e-postasını tamamladı Lisbeth. Halkı gözetleyenler en sonunda halk tarafından gözetlenirler. Demokrasinin en temel mantığı bu. Bu sözcüklerle hedefi tam ortasından vurduğunu hissetti kısa bir an. İntikamın sıcak tadını aldı. Sonra sistemin içinde bir geziye çıkardı Ed the Ned'i. Her ne pahasına olursa olsun gizli tutulması gereken, gözlerinin önünden film şeridi gibi titreyerek akan dünyada dans ediyorlardı. Hiç kuşkusuz muhteşem bir duyguydu ama yine de, sistemden çıktığında ve günlük dosyası otomatik olarak silindiğinde bir boşluğa düştü. Yanlış biriyle orgazm olduktan sonra yaşanan duyguya benzer bir şeydi. Daha önce çok isabetli bulduğu sözcükler şimdi kulağına çok çocuksu, gülünç hacker jargonu gibi geliyordu. Birden sarhoş olma isteğine kapıldı. Yorgun ayaklarını sürükleyerek mutfağa geçti. Bir şişe Tullamore Dew ve ağzını çalkalamak için birkaç şişe bira aldı. Sonra tekrar masasının başına oturdu ve içti. Kutlamak için değil, kesinlikle değil. Zafer duygusunun kırıntısı yoktu içinde. Daha çok ne? İnat belki. Dışarıda rüzgar kükrerken içti içti. Hacker Cumhuriyeti'nden tebrikler yağıyordu ama artık ilgilendiği yoktu. Dik durmakta zorlanıyordu. Ani bir el hareketiyle masanın üzerine taradı. Yere savrulan şişe ve kül tablolarına kayıtsızca baktı. Aklına Mikael Blomqvist geldi. Kesin içkidendi. Blomqvist ancak sarhoş olduğunda aklına geliyordu. Tıpkı eski sevgililerin kafa çekildiğinde akla gelmesi gibi. Sanki yaptığının farkında değilmiş gibi Mikael'in bilgisayarını hackledi. NSA'yı hacklemek gibi değildi tabii. Eskiden beri onun bilgisayarına giden kestirme bir yolu vardı. Ne işim var burada diye düşündü ilk başta. Mikael umurunda değildi. Değil miydi? O bir tarihte bir zamanlar aşık olduğu çekici bir salak. Bu hatayı bir kez daha tekrarlamayacaktı. Yok, hemen bağlantıdan çıkmalı, birkaç hafta hiçbir bilgisayara el sürmemeliydi. Ama yine de Mikael'in sunucusunda kaldı, bir süre sonra yüzü ışıdı. Kalle lanet Blomqvist, Lisbeth'in kutusu diye bir dosya açmıştı. Dosyada kendisine yönelik bir soru vardı. Franz Balder'in yapay zekası hakkında ne düşünmeliyiz? Gülümsedi, her şeye rağmen bir kısmı Franz Balder içindi. Lisbeth gibi Fransa'da bilgisayar ineklerindendi. Kaynak programlara, kuantum proseslerine ve mantığın imkanlarına takmıştı aklını. Ama Lisbeth'in gülümsemesinin asıl nedeni Mikael Blomqvist'in kendisiyle aynı çevrede sürtmesiydi.
Aldırmayıp bilgisayarı kapatsam mı diye düşündü bir süre. En iyisi kendini yatağa atmaktı ama cevap yazdı.
Balder'in zekası hiç de yapay değil. Peki senin zekan ne durumda bu aralar? Ne dersin Blomquist? Kendimizden biraz daha zeki bir makine icat edersek ne olur?
Arkasından yatak odasına geçti. Elbiseleriyle yatağa attı kendini.
8. ayrımın sonu. Sayfa 100.